Ayrım 8, sayfa 84. Falih Rıfkı Atay, parantez, yazar. Bir akşam başyaver beni telefonla arayarak karımla beraber Atatürk akşam yemeğine davetli olduğumuzu bildirdi. Gittik. Birkaç kişiydik. Atatürk solgun ve sararmış masaya oturdu. Ben hiçbir şey içmeyeceğim. Fakat siz bir şeyler içiniz. Bir müddet böyle yapalım, dedi. Akşam sessiz ve neşesiz, o ve herkes kendi içine bükülmüş ve büyük bir sırrın karanlığına gömülmüş olarak geçti. Fırtınadan sonraki deniz gibi bitkin bir durgunluğu vardı. Dudakları güç oynuyordu. Şevk onun bahçesinde son yapraklarını dökmüştü. O kadar güzel, ince dudaklarının tatlı ve ısıtıcı gülüşü bir ıtır gibi uçmuştu. O akşam Çankaya'da dostlarıyla son sofrasıydı. Doktor Asım İsmail Arar, parantez doktoru. Mustafa Kemal gibi azimkar, hareketli kahraman bir asker için yatağa bağlı kalarak, derin bir mutavvat ile hekimlerin tavsiyelerine itibara mecbur kalmanın ne kadar tatsız bir şey olduğunu kendisini yakından tanıyanlar pek iyi takdir ederler. Mamafi bu mutavatı temin etmekte pek de kolay olmadı. Kendisinde kudret ve kuvvet hissettikçe her şeyi göze alarak yapılan tavsiyelerin haricine çıkmaktan çekinmediler. Ancak vücudunda büyük bir yorgunluk ve bitkinlik alametleri peyda olarak hareket kabiliyeti azaldıktan sonraydı ki zavallı hastamız ister istemez hekimlerin vesayesine uyarak tam manasıyla bir yatak hastası olmak mecburiyetinde kalmıştı. Yalnız Türklüğün değil, bütün insanlığın iftiharlarına, gururuna layık olan bu büyük adam, sevgili Atatürk, bilenler ve hadiseye vakıf olanlar nazarında, mezarın eşiğine gelmiş, zavallı bir hastadan başka bir şey değildi. Bu ne kadar hazin bir bilgiydi ki hepimizin vicdanlarını, kalplerini sarsan ve ıstırap halinde aylarca uzayıp gidecek ve bakışlarımızın bütün bu acı şekilde hakikatleri birbirimize ve yakınlarımıza ifadesine mani olamadığımız halde ağzımız ve dilimizle aksini söylemekte ısrar etmek ve herkesi buna inandırmaya uğraşmak gibi elim bir mecburiyetle karşısında kalacaktık. Falih Rıfkı Atay, parantez, yazar. Çankaya'da grup vardı. Güneş ufkun üzerinden artık kızarıyordu. Atatürk bizim elimizden, 10. asrın en büyük milli kahramanlarını milletin elinden, bir büyük deha insanlığın elinden gidiyordu. Askerlikte ve politikadaki hiç şaşmaz sağduyusundan başka, bütün maddi manevi varlığında bir göçüş hali seziyorduk. Atatürk sonsuz ölüm ülkesinin eşiğindeydi. Onun bir dönülmez yolda bizden uzaklaştığını yana yakıla anlıyorduk. Türk doktorlarının muayenesinden yaklaşık 10 gün sonra Başbakan Bayar, yabancı hekim meselesini yeniden açtı. Atatürk bu kez direnmedi. "Çocuk," dedi. "Ne yapacaksan çabuk yap. Ben hastayım." Ve nihayet Mart ortasında Paris Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinden Profesör Doktor Noel Fisinger Ankara'ya davet edildi. Fransız doktor 28 Mart günü Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ü muayene etti. Karaciğeri büyük buldu. Ayrıca karın boşluğunda bir miktar su, parantez yani asit, toplandığını fark etti. Ve karaciğer iltihabı teşhisi koydu. Fisinger bu teşhisten sonra Atatürk'e anlayacağı dilden durumun vehametini anlatmaya koyuldu. Karaciğer bir orduda levazım tedarik eden, orduyu besleyen bir kıtadır. Ama Fisinger söze böyle girince Atatürk "Bilmediğin konuda konuşma." derecesine sözünü kesti. Bazen orduda levazım teşkilatı bozulur. Lakin orduyu yine beslemek mümkün olur. Onları bir tarafa bırakınız. Singer, bu zeka oyununu sürdürmeye kararlıydı, devam etti. Ben sizi iyi ederim. Ama önce siz kendinizi iyi edeceksiniz. Siz büyük savaşlar kazanan büyük bir komutan olabilirsiniz. Ama şimdi sizin komutanınız benim. İşte beklenen ama Türk doktorlarının bir türlü yapamadığı konuşma buydu. Atatürk kendine meydan okuyan bu sevimli Fransızdan hoşlandı. Ne istenirse yapmaya söz verdi. Fissinger bu sözü alınca isteklerini sıraladı. Üç ay müddetle Atatürk 24 saatin 23'ünü bir şezlongda arkaüstü yatarak geçirecek, çalışıp yorulmayacak, katiyen içki içmeyecek, beslenmesine dikkat edecekti. Fransız doktor köşkün aşçıbaşıyla da görüştü. Kabızlık giderici ve selülozlu sebzeler ve tavsiye etti. Beyaz peynir, taze soğan ve özellikle tatlıyı çok yemesini öğütledi. Çok sevdiği kuru fasulyeyi sordular. Sakıncası yok, yiyebilir, dedi. Gelir gelmez kumandayı ele alan bu yabancı, köşkte herkesi rahatlatmıştı. Atatürk dediklerimi yaparsa 7-8 sene yaşaması mümkün, demesi yüreklere su serpti. Atatürk bile onun Ankara'da kaldığı 3 gün boyunca öğütleri harfiyen uymuştu. Önceleri doktorlarının sözünü dinlemez, kan ve idrar tahlili vermeye yanaşmazdı. Her gün içtiği sigara sayısı sorulunca doktorlarını aldatıyordu. 50 sigara içiyorum dese ona indirilecekti. O yüzden 200 diyordu. Ama artık bu çocukça oyunu da son vermişti. 3 ay her şeye katlanmaya razı görünüyordu. Yanındakilere yalnız 3 ay içinse dayanırım diyordu. Fissinger'in muayenesinin ertesi günü Ankara'dan Paris'e çekilen bir telgrafta aynen şunlar yazılıydı. Taze ananasın soyulup suyu çıkartılması için aletler ve makine. Stop. Acele gönderilmesini saygılarımla dilerim. Stop. Süreyya Anderiman. Telgrafta tarif edilen ve Türkçe'de henüz karşılığı olmayan mikser Paris'te bulunamadı. Büyükelçi Davaz cevabı mesajda şunları yazdı. Yaptığım tahkikat neticesinde sipariş buyurulan ananas suyu çıkarmaya mahsus aletin Paris ve Fransa'da mevcut olmadığı anlaşıldı. Bu aletin Amerika'da ve Kaliforniya'da mevcutmuş. Sipariş edildiği takdirde az bir müddet zarfında celp edileceği temin olunmaktadır. Anlaşılan Fissinger, Atay'a Fransız sömürgelerinde bol yetişen ananas suyu tavsiye etmişti. Artık sofrada sadece ananas suyu içilecekti. Rakı tamamen yasaklanmıştı. Kılıç Ali (parantez silah arkadaşı). Fissinger'in bu tavsiyelerinden sonra Atatürk artık mutlak bir istirahate girmişti. Recep Zühtü Bey'in evvelce İngiltere'den getirip bir hediye ettiği bir koltuk vardı. Bu koltuk uzanır, kısalır, sağa, sola arzu edilen şekil verilebilirdi. Rahatça kitap okuyacak, hatta yazı yazacak yerleri vardı. Atatürk hemen hemen bütün saatlerini bu koltuk üzerinde geçiriyordu. Devlet ve memleket işleriyle muntazaman meşgul oluyordu. Yalnız ne şekilde olursa olsun gezmek ve gezinmek yoktu. Ekseri akşamlar Salih'i (parantez bozok) beni Cevat Abbas'ı yanına çağırır, karşısına bir masa hazırlatırdı. Masanın üstü çiçeklerle süslenir, bizi o masaya karşısına oturtur, kendisi de koltuğuna sürülen masada olduğu halde hep beraber yemek yerdik. Doktorlar çok tatlı yemesini tavsiye ettikleri için sofrada daima birkaç çeşit tatlı bulunurdu. Bazen evlerimizden hususi olarak aşure ve helva gibi tatlılar yapıp getirdiğimizde vaki olurdu. Eski meclis reislerinden Abdülhalik Renda'nın yapıp yaptırıp gönderdiği yanya tatlısı ve Muhlis Erdener'in refikası Münire Hanım'ın yapıp gönderdiği nefis irmik helvası pek hoşuna gitmiş ve bunları arzusu üzerine tekrarlatmıştı. Yemekten evvel veya yemek esnasında iştahına uygun iyi bir yemek hazırlandığı vakit derhal odasındaki telefonla aşçıya bu yemek ısmarlanır, yaptırılır, onu da bekler yerdik. Bu ilk günlerin yemek ve iştah vaziyeti şayanı memnuniyetti. Atatürk'ün fazla ortalarda görünmemesi ve Fransa'dan özel doktorlar getirilmesi, tabii aylardır sağlığı üzerine üretilen dedikoduları hızlandırdı. Ankara'daki büyükelçiler alarma geçirildi. Çankaya'da neler oluyor sorusu hep diplomatik sohbetin ana konusu haline geldi. Konu artık gizlenmez hal alınca hükümet kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duydu. Ve 30 Mart 1938 akşamı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Anadolu Ajansı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı. Türkiye Reisi Cumhuru Atatürk, geçen Ocak ve Şubat aylarındaki Yalova, Bursa ve İstanbul seyahatlerinde kuvvetli bir grip geçirmişlerdi. Ankara'ya avdetlerinde grip nüksettiğinden konsültasyon için Fransa'dan Profesör Fisenger davet edildi. Profesör Fisenger, tetkik ve muayene neticesinde Atatürk'ün saatlerinde ehemmiyete şayan bir vaziyet olmadığını tespit etmiş ve kendilerine 1,5 ay kadar istirahat tavsiyesini kafi görerek avdet etmiştir. Bu açıklama 1 Nisan tarihli Avrupa gazetelerinde geniş yer buldu ve Nisan ayı boyunca atanın sağlığına ilişkin karamsar yazılar devam etti. Her ne kadar Atatürk Nisan ayında genelde köşkte dinlenerek geçirip biraz toparlandıysa da özellikle Fransız basını belki de Fisenger'den sızan bilgilerle hastalığın öyle sıradan bir grip olmayıp ciddi bir sıraza dönüştüğünü yazıp çizmeye başlamıştı. Fransızlar özellikle Hatay sorununun bizzat içinde olduklarından gözlerini köşke dikmiş, Atatürk'ten haber almaya çalışıyorlardı. Sonunda, Nisan sonunda Fransız radyosu Atatürk'ün hasta olduğu haberini verdi. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi hemen haberi tekzip etti. Atamızın sıhhat ve afiyeti tamamıyla berkemeldir, dedi. Ama yayınlar kesilmedi. O kadar ki artık Fransızlar Atatürk'ün yerine köşke kimin çıkacağı üzerine spekülasyon yapmaya başlamışlardı. Bu konuda bardağı taşıran haber 18 Mayıs 1938 günü İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayınlandı. Haber Beyrut'ta yayınlanan yarı resmi Echo de Sierra gazetesine atfen veriliyordu ve Atatürk'e inme indiğini bildiriyordu. Habere göre devlet erkanı atanın başucundan ayrılmıyordu. Atatürk artık cumhurbaşkanlığı yapamaz haldeydi ve yerini Celal Bayar'a bırakmaya hazırlanıyordu. Haber çıkar çıkmaz Avrupa'daki bütün Türk büyükelçileri harekete geçiyorlar, Anadolu Ajansı tekzip üzerine tekzip yayınlıyordu. Ama herkes biliyordu ki bu tür haberlerin tek bir tekzip şeklinde olurdu. Atatürk'ün ortaya çıkması. Elbette bunu Atatürk de biliyordu. Madem ki bütün dünya onun yatalak hale geldiğini sanıyordu ve madem ki onun yaşayıp yaşamayacağı konusunda kuşku bulutları vardı, o halde derhal mahkum olduğu bu lanet koltuktan kalkmalı, dünya alemi ölmediğini göstermeli, hala varım, yaşıyorum, yaşayacağım demeliydi. Hem son cumhuriyet balosunda herkesin içinde Fransız sefirine, milletime söz verdim, Hatay'ı alacağım, namusum üzerine söylüyorum ki o Türk toprağını Fransızlara bırakmayacağım. Sözümü yerine getiremezsem milletimin huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam diye kükreyen kendisi değil miydi? Öyleyse yenilmediğini, yaşadığını ispatlamalıydı. Bir gece yarısı nöbetçi yaverine emir verdi. Yarın Mersin'e hareket edeceğiz. Hazır olunuz. Bu tam bir güç gösterisi olacaktı. Silkindiği gün yine bir 19 Mayıs günüydü. Sayfa 91'de Atatürk'ün yaverleri halkla ve bir kız çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Fotoğrafın altında da şu yazı yer almaktadır. 20 Mayıs 1938, Mersin Hatırası ve Şişen Karın Bölgesi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Fisenger, F, I, S, S, E, N, G, E, R.